Ayrım 28.
34. Zaman hızla akıp giderken Julius haftalık grup toplantılarını artan bir ilgiyle beklemeye başladı. Belki gruptaki deneyimleri daha yıkıcıydı çünkü iyi bir yılın haftaları tükeniyordu. Ama söz konusu olan yalnızca grubun olayları değildi. Hayatla ilgili küçük büyük her şey daha nazik ve canlı görünüyordu. Kuşkusuz haftaları her zaman sayılıydı ama rakamlar o kadar büyük, o kadar sonsuz geleceğe uzanıyor, görünüyordu ki haftaların sonuyla karşılaşabileceğini hiç düşünmemişti. Gözle görülür sonlar her zaman fren yapmamıza neden olur. İnsanlar Karamazov kardeşlerin 1000 sayfasını hızla okur, ta ki geriye 5-10 sayfa kalana kadar. Sonra birden hızını azaltarak her paragrafın tadını çıkarmaya, her ifadenin, her sözcüğün nektarına emmeye başlar. Günlerinin azlığı Julius'un zamana daha fazla değer vermesine neden oluyordu. Artık gündelik hayat olaylarının mucizevi akışını gittikçe daha fazla düşünüyordu. Kısa bir süre önce ikiye iki ölçüsünde iple çevrilmiş bir çimenlik alanda var olan kozmosu inceleyen bir böcek bilimcisinin yazdığı yazıyı okumuştu. Derin bir yer kazan yazar, avcıların, avların, solucanların, kırk ayakların, zırhlı böceklerin ve örümcekgillerin dinamik, kaynayan dünyasına duyduğu hayranlık duygusunu anlatmıştı. Eğer bakış açısı ayarlanırsa, dikkat tamamen verilirse ve bilgi enginse, insan sürekli bir hayranlık haliyle sıradanlığa girebiliyordu. Julius için de grupta durum böyleydi. Kanserinin tekrarlanmasıyla ilgili korkuları azalmıştı ve panikleri daha seyrek hale gelmişti. Belki en büyük rahatlığı doktorunun iyi bir yıl sözünü gerçek anlamıyla neredeyse bir garanti gibi almasından kaynaklanıyordu. Ama daha çok hayat tarzı aktif bir merhem gibiydi. Zerdüşt'ün yolunu izliyordu. Onun olgunluğunu paylaşıyor, diğerlerine uzanarak kendini aşıyor, sonsuzluk boyunca sürekli olarak tekrarlamaya istekli olduğu bir tarzda yaşıyordu. Terapi gruplarının ertesi hafta izleyeceği yönü hep merak ediyordu. Şimdi son iyi yılı hızla azalırken bütün duyguları yoğunlaşmıştı. Merakı bir sonraki toplantıyı coşkulu, çocuksu bir şekilde beklemesine neden oluyordu. Yıllar önce grup terapi dersi verirken, başlangıç öğrencilerinin 90 dakika konuşan insanları dinlerken nasıl canlarının sıkıldığından yakındıklarını hatırlıyordu. Daha sonra her hastanın hayat dramasını dinlemeyi ve üyeler arasındaki karmaşık etkileşimi duyarlı bir şekilde takdir etmeyi öğrendikçe can sıkıntısı kaybolmuş ve her öğrenci erkenden yerini alıp bir sonraki oturumu beklemeye başlamıştı. Grubun yaklaşan sonu, üyelerin çekirdek konularıyla daha büyük bir şevkle ilgilenmelerini sağlıyordu. Terapinin gözle görülür sonu her zaman bu etkiyi yaratırdı. Bu nedenle Otto Rank ve Carl Rogers gibi öncü uygulamacılar terapinin başında bir bitiş tarihi koyarlardı. Stewart o aylar içinde, önceki 3 yıl içinde yapamadığı kadar çalışmıştı. Belki Philip bir ayna görevi görerek Stewart'ı hızlandırmıştı. Philip'in insan sevmezliğinde kendisinden parçalar görmüştü ve ikisi hariç gruptaki herkesin oturumlardan zevk aldığını ve grubu sığınılacak bir liman, destek ve ilgi yeri olarak gördüğünü fark etmişti. Yalnızca o ve Philip zorlamayla katılıyordu. Philip Julius'dan süpervizyon alabilmek için, kendisi de karısının ultimatomu yüzünden. Bir keresinde Pam grubun hiçbir zaman gerçek bir halka oluşturmadığını, çünkü Stewart'ın sandalyesinin her zaman birkaç santim ama büyük birkaç santim geride olduğu konusunda yorumda bulunmuştu. Diğerleri de ona katılmıştı. Hepsi oturuştaki asimetriyi fark etmişti ama bunu hiçbir zaman Stewart'ın yakınlıktan kaçınmasına bağlamamışlardı. Başka bir oturumda Stewart karısının cerrahi bölüm başkanlığından tıp fakültesi dekanlığına, oradan da üniversite rektörlüğüne yükselen babasına olan bağımlılığını anlatırken tanıdık bir yakınma içine girmişti. Stewart önceki oturumda olduğu gibi kendisini sürekli babasıyla kıyasladığı için karısının saygısını kazanmasının asla mümkün olmadığını anlatmaya devam ederken Julius sözünü kesip bu hikayeyi sık sık anlattığının farkında olup olmadığını sordu. Ama sıkıntı vermeye devam eden konuları ortaya getirmemiz gerekiyor değil mi? Dedikten sonra Julius zorlayıcı bir soru sormuştu. Senin tekrarların konusunda ne hissedeceğimizi düşündün? Sıkıcı bulduğunuzu düşünüyorum. Düşün Stuart, sıkıcı olmanın senin için getirisi ne ve sonra neden dinleyicilerinde hiç empati yaratmadığını düşün. Ertesi hafta Stuart bu konuyu uzun uzun düşündü ve bu soruyu bu kadar az düşündüğüne ne kadar şaşırdığını bildirdi. Karımın beni sıkıcı bulduğunu biliyorum. Benim için kullandığı en sevdiği sözcük dalgın ve sanırım grup da benim için aynı şeyi söylüyor. Biliyorsunuz, sanırım empatimi uzun süre önce dolaba kaldırdım. Kısa bir süre sonra Stuart önemli bir problemini açtı. 12 yaşındaki oğluna karşı duyduğu açıklanamaz sürekli öfke. Tony, onun yaşındayken sen nasıldın diye sorarak Pandora'nın kutusunu açtı. Stuart yoksulluk içinde büyüdüğünü anlattı. Babası o 8 yaşındayken ölmüştü ve iki işte çalışan annesi okuldan geldiği zaman hiç evde olmuyordu. Bu yüzden evin anahtarını taşıyan, kendi yemeğini hazırlayan, ertesi gün okula aynı kirli giysilerle giden bir çocuk olmuştu. Çocukluk anılarını büyük ölçüde saklamayı başarıyordu ama oğlunun varlığı onu uzun süredir unuttuğu günlere geri götürüyordu. Oğlumu suçlamak delilik ama onun ayrıcalıklı hayatını gördükçe kıskançlık ve öfke hissediyorum diyordu. İşe yarayan bir yeniden çerçeveleme müdahalesiyle Stuart'ın öfkesinin aralanmasına yardım eden Tony olmuştu. Oğluna daha iyi bir hayat sağladığın için kendinle biraz gurur duymaya ne dersin? Hemen herkes ilerleme kaydetmişti. Julius bunu daha önce de görmüştü. Gruplar bir olgunluk durumuna ulaşınca üyeler bir anda iyileşiyor gibi görünüyorlardı. Bonnie önemli bir paradoksla uğraşmaya çalışıyordu. Kendisini bıraktığı için eski kocasına karşı duyduğu öfke ve hiç hoşlanmadığı bir adamla ilişkisinden kurtulduğu için rahatlama. Jill her gün AA toplantılarına katılıyordu. 70 günde 70 toplantı ama o ayıldıkça evlilik sorunları azalmak yerine artıyordu. Kuşkusuz bu Julius için esrarlı bir durum değildi. Ne zaman bir eş terapide ilerleme gösterse evlilik ilişkisindeki denge bozulurdu ve evliliğin sağlam kalması için diğer eşin de değişmesi gerekirdi. Jill ve Rose çift terapisine başlamıştı ama Jill Rose'un değişeceğine inanmıyordu. Bununla birlikte artık evliliğini bitirme fikri dehşet etkisi yaratmıyordu. İlk kez Julius'un en sevdiği nükleli sözlerinden birini gerçekten anlamıştı. Evliliğini kurtarmanın tek yolu onu bırakabilmeye istekli olmaktır. Tony şaşırtıcı bir hızla ilerliyordu. Sanki Julius'un hızı ona da bulaşmıştı. Pam'in cesaretlenmesiyle gruptaki herkesten güçlü destek alarak cahil olduğu için sızlanmayı kesmeye ve bu konuda bir şey yapmaya karar vermişti. Eğitim alacaktı ve yerel bir üniversitenin haftada 3 akşamlık kurslarına kaydolmuştu. Bu geniş ölçekli değişimler sevindirici ve memnuniyet verici olsa da Julius'un bütün dikkati Pam ve Philip üstündeydi. İkisinin ilişkisinin kendisi için neden bu kadar önemli hale geldiğini anlamıyordu ama nedenlerinin özeli aştığına inanıyordu. Bazen Philip ve Pam'i düşünürken bir Yahudi sözü aklına geliyordu. Bir kişiyi kurtarmak bütün dünyayı kurtarmak gibidir. Kısa süre içinde ilişkilerini kurtarmanın önemi gitgide büyüdü. Hatta raison d'être, varoluş nedeni haline geldi. Yıllar önceki o korkunç karşılaşmanın enkazından insan olan bir şeyler kurtararak kendi hayatını kurtaracaktı sanki. Bu Yahudi sözünün anlamını düşünürken aklına Carlos geldi. Genç Carlos'la birkaç yıl önce çalışmıştı. Hayır, daha uzun zaman önce olmalıydı. En az 10 yıl. Çünkü Miriam'la Carlos hakkında konuştuğunu hatırlıyordu. Ölümcül lenfoma teşhisi konduğunda yardım arayışı içine giren Carlos pek sevimli bir adam değildi. Kaba, bencil, sığ, cinsel dürtüleri kuvvetli biriydi. Julius, Carlos'un bazı dikkate değer değişiklikler yapmasına yardımcı olmuştu. Özellikle de bağlılık alanında ve sonra da bu değişiklikler bütün hayatını geriye dönük olarak anlamla doldurmasını sağlamıştı. Ölmeden saatler önce Julius'a hayatımı kurtardığın için teşekkürler demişti. Julius, Carlos'u defalarca düşünmüştü ama şu anda onun hikayesi yeni ve önemli bir anlam kazanmıştı. Yalnızca Philip ve Pam için değil, kendi hayatını kurtarması için de. Philip çoğu açıdan eskiye kıyasla daha az kendini beğenmiş ve yaklaşılabilir görünüyordu. Hatta Pam hariç çoğu üyeyle göz teması bile kuruyordu. 6 aylık süre dolmuş olmasına ve Philip sözleşmenin üzerine düşen bölümünü tamamlamış olmasına rağmen gruptan ayrılma konusunu açmamıştı. Julius konuyu açtığında Philip, grup terapisi benim ilk düşündüğümden çok daha karmaşık bir olguymuş. Müşterilerim konusunda ben gruba devam ederken süpervizyon vermeni tercih ederim. Ama sen ikili ilişki problemleri yüzünden bu fikri reddettin. Benim seçimim bir yıl boyunca grupta kalıp süpervizyonu ondan sonra almak. Bu plan bana uygun dedi Julius ama kuşkusuz benim sağlık durumuma bağlı. Grubun sona ermesine 4 ay var. Ondan sonrasına bakacağız. Sağlık garantim yalnızca bir yıl içinde. Philip'in gruba katılmaya devam etmesi kararı nadir görülen bir şey değildi. Üyeler gruba genellikle kafalarında belirli bir hedefle girerlerdi. Örneğin daha iyi uyumak, kabus görmemek, fobiden kurtulmak. Ama sonra birkaç ay içinde farklı, daha geniş kapsamlı hedefler koyarlardı. Örneğin sevmesini öğrenmek, hayata yeniden coşkuyla katılmak, yalnızlığın üstesinden gelmek, kendilik değeri geliştirmek. Grup zaman zaman Julius'un psikoterapisi böylesine başarısız olurken Schopenhauer'un kendisine nasıl yardımcı olduğu konusunda daha açık konuşması için Philip'e ısrar ediyordu. Philip'in gerekli felsefi arka planı vermeden Schopenhauer hakkında yanıt vermesi zor olduğundan gruptan bu konuda 30 dakikalık bir ders vermek için izin istedi. Grup homurdanınca Julius onun konuyu daha kısa ve sohbet havasında anlatmasını istedi. Ertesi seans Philip söz verdiği gibi Schopenhauer'un kendisine nasıl yardımcı olduğu sorusunu yanıtlamak için kısa bir derse başladı. Elinde notlar olmasına rağmen onlara bakmadan konuşuyordu. Tavana bakarken söze başladı. Schopenhauer'un Platon'la birlikte herkesten fazla saygı duyduğu bir filozof olan Kant'la söze başlamadan Schopenhauer hakkında konuşmak olanaksızdır. 1804 yılında Schopenhauer 16 yaşındayken ölen Kant, bütün algılarımız ve duyusal verilerimiz yapımızda bulunan nöroanatomik aygıtla süzgeçten geçirilip işlendiği için gerçekliği hakiki anlamıyla yaşamamızın olanaksız olduğu görüşüyle felsefeyi kökünden değiştirmiştir. Bütün veriler uzam ve zaman gibi keyfi terimler aracılığıyla kavramsallaştırılır ve ''Hadi Philip konuya gir'' diye sözünü kesti Tony. ''Bu adam sana nasıl yardım etti?'' Bekle, ben de oraya geliyorum. Daha yalnızca 3 dakika konuştum. TV haberlerinde değiliz. Dünyanın en büyük düşünürlerinden birinin vardığı sonuçları tek bir kerede anlatamam. Hey, kesinlikle haklısın Philip. Yanıtın çok hoşuma gitti dedi Rebecca. Tony gülümseyip geri çekildi. Kant'ın keşfi, dünyayı gerçekte olduğu gibi değil de kişiselleştirilip işlenmiş şekliyle algıladığımızdır. Uzam, zaman, miktar, nedensellik gibi özellikler bizim içimizdedir, dışarıda değil. Biz onları gerçekliğe dayatırız. Ama o zaman saf, işlenmemiş gerçeklik nerededir? Biz işlemeden önce orada olan ham varlık nedir? Kant buna asla öğrenemeyeceğimizi söylüyor. Schopenhauer sana nasıl yardımcı oldu? Hatırladın mı? Yaklaşıyor muyuz diye sordu Tony. 90 saniye sonra geliyor. Kant ve diğerleri gelecek çalışmalarında dikkatlerini tamamen temel gerçekliği işleme tarzlarımıza çevirdiler. Ama Schopenhauer, gördünüz mü geldik bile, farklı bir rota izledi. Kant'ın kendimizle ilgili temel ve dolaysız bir veri tipini atladığını düşündü. Kendi bedenlerimiz ve kendi duygularımız. Algılarımıza bağlı olmayan doğrudan dolaysız bilgiye sahibiz. Bu yüzden dürtülerle ve içeriden gelen duygularla ilk ilgilenen filozof olmuştur ve kariyerinin geri kalan süresi boyunca içsel insan sorunlarıyla ilgili geniş kapsamlı yazılar yazmıştır. Seks, aşk, ölüm, rüyalar, acı çekme, din, intihar, başkalarıyla olan ilişkiler, kibir, özsaygı. Öğrenmeye dayanamadığımız, bu yüzden bastırmamız gereken derinlerdeki karanlık dürtülerle bütün filozoflardan daha fazla ilgilenmiştir. Biraz Freudcu gibi dedi Bonnie. Tam tersi. Freud'un Schopenhauer'cu olduğunu söylemek daha doğru olur. Freudcu psikolojinin çoğu Schopenhauer'da bulunabilir. Freud onun etkisini nadiren kabul etse de Schopenhauer'un yazılarını yakından tanıdığına kuşku yok. Viyana'da Freud'un okulda olduğu dönemde 1860 ve 70'lerde Schopenhauer'un adı herkesin dilindeydi. Ben inanıyorum ki Schopenhauer olmasaydı Freud olmazdı ve bu bakımdan onu bildiğimiz haliyle Nietzsche de olmazdı. Aslında Schopenhauer'un Freud üzerindeki etkisi özellikle rüya kuramı, bilinç dışı ve bastırma mekanizması benim doktora tezimin konusuydu. Schopenhauer diye devam etti Philip. Tony'ye bakıp sözünün kesilmemesi için acele ederek cinselliğimi normalleştirdi. Seksin nasıl her yerde ve her an var olduğunu, bütün insan ilişkilerine sızarak, hatta devletin bütün işlerine etkileyerek, en derin düzeylerde nasıl bütün hareketlerin merkezi olduğunu görmemi sağladı. Söylemek istediğin şeyi desteklemek için bir şey söyleyeyim, dedi Tony. Pornografi tek başına müzik ve film endüstrisinin toplamından daha fazla para topluyormuş. Çok büyük bir rakam bu. Philip, dedi Rebecca, tahmin edebiliyorum ama Schopenhauer'un cinsel zorlantından, bağımlılığından kurtulmanda sana tam olarak nasıl yardımcı olduğunu söylediğini hala duymadım. Bağımlılık terimini kullanmamın bir sakıncası var mı? Bunu düşünmeliyim. Tamamıyla doğru olduğunu sanmıyorum, dedi Philip. Neden? Anlattığın şey bana bağımlılık gibi geldi. Tony'nin söylediklerine ekleme yapacak olursak, internette porno seyreden erkeklerin sayısını gördünüz mü? Sen de internet pornosu izliyor musun, diye sordu Rebecca. Hayır, ama geçmişte o yolu izleyebilirdim. Erkeklerin çoğunun yaptığı gibi. Bu konuda haklısın, dedi Tony. Kabul ediyorum. Ben haftada 2-3 kez izliyorum. Gerçeği söylemek gerekirse bunu yapmayan tanıdığım yok. Ben varım, dedi Jill. Rose'un huysuzluk nöbetlerinden birinin nedeni de bu. Başlar Stewart'a döndü. Evet, evet. Mea culpa, suçluyum. Bu konuda kendimi biraz şımartıyorum. Demek istediğim de bu, dedi Philip. O zaman herkes bağımlı mı? Şey, dedi Rebecca, ne demek istediğini anlıyorum. Yalnızca porno yok, bir de taciz davaları salgını var. Ben de birkaç kişinin savunmasını üstlendim. Geçen gün gazetede büyük bir hukuk fakültesinin dekanının cinsel taciz suçlaması yüzünden istifa ettiğini okudum. Ve şüphesiz Clinton davası ve potansiyel olarak güçlü sesinin bastırılışı var. Ve Clinton'a karşı dava açanların kaçının aynı şekilde davrandığına bakın. Herkesin karanlık bir seks hayatı vardır, dedi Tony. Bazen de neyse, kim şanssız değil ki? Belki de erkekler yalnızca erkek gibi davranıyor. Bana bakın, Lizzie'den farklı cinsel taleplerim yüzünden hapiste geçirdiğim zamana bakın. Daha kötüsünü yapan ve herhangi bir sonuçla karşılaşmayan 100 adam tanıyorum. Schwarzenegger'e bakın. Tony, buradaki bayanlara kendini sevimli göstermiyorsun. En azından bu bayana, dedi Rebecca. Ama dikkatimizin dağılmasını istemiyorum. Philip, devam et. Hala söyleyeceklerini tamamlamadın. Öncelikle, diye devam etti Philip, hiç güçlük çekmeden. Schopenhauer 200 yıl önce bu baştan çıkmış erkek davranışını kınamadan önce altta yatan nedenleri anlamaya çalışmıştır. Seks dürtüsünün hayret verici gücünü, bu içimizdeki en temel güçtür. Yaşama, üretme arzusu ve bastırılamaz. Mantıkla yok edilemez. Her şeye sızar. Katolik rahibi skandalına bakın, bütün insan işlerine, mesleklerine, kültüre, yaş dönemine bakın. Schopenhauer'un çalışmasıyla ilk karşılaştığımda bu bakış açısı bana çok önemli göründü. Tarihin en büyük zihinlerinden birini okuyordum ve hayatımda ilk kez anlaşıldığımı hissediyordum. Ve, dedi tartışma boyunca sessiz kalan Pam. Ve ne, dedi Philip, Pam'le konuşurken her zaman olduğu gibi endişeli bir şekilde. Ve başka? Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu mu? Schopenhauer tarafından anlaşıldığını hissettiğin için mi iyileştin? Philip, Pam'in alayını aldırmaksızın samimi bir tarzda ve daha sakin bir tonla devam etti. Çok daha fazlası vardı. Schopenhauer, talih çarkını sürekli olarak döndürmenin kaderimiz olduğunu anlamamı da sağladı. Bir şeyi isteriz, alırız, kısa bir süre tatmin yaşarız. Bu tatmin hızla sıkıntıya dönüşür. Ardından mutlaka bir sonraki istiyorum gelir. Arzuyu doyurarak kurtuluş yoktur. İnsanın çarktan hemen atlaması gerekir. Schopenhauer'un yaptığı buydu. Benim yaptığım da bu. Çarktan atlamak mı? Bu ne anlama geliyor, diye sordu Pam. İstemekten tamamen kaçmak anlamına geliyor. En içteki doğamızın bir şeyi elde etmek için yatıştırılamaz bir şekilde çabalamak olduğu, bu acının en başından bize programlandığı ve kendi doğamıza mahkum edildiğimiz anlamına geliyor. Önce bu yanılsama dünyasının esas hiçliğini kavramamız, ardından istenci reddetmenin bir yolunu bulmamız gerektiği anlamına geliyor. Bütün büyük sanatçılar gibi saf, platonik fikirler dünyasında yaşamayı amaçlamalıyız. Kimileri bunu sanat yoluyla yapıyor, kimileri dinsel çilecilikle, Schopenhauer arzu dünyasından kaçınarak, tarihin büyük zihinleriyle bir araya gelerek ve bedensel zevklerden el çekip düşünerek yapmıştır. Her gün 1-2 saat flüt çalardı. Bu insanın aktör olduğu kadar gözlemci de olması gerektiği anlamına geliyor. İnsan bütün doğada var olan, her insanın bireysel varoluşuyla kendini gösteren ve kişi artık fiziksel bir varlık olarak yaşamadığında bu gücü geri talep edecek olan yaşam gücünü kabul etmelidir. Bu modeli yakından izliyorum. Birincil ilişkilerim her gün okuduğum büyük düşünürlerdi. Zihnimi sıradan şeylerle doldurmuyorum ve satranç oynayarak veya müzik dinleyerek, Schopenhauer'un tersine, benim herhangi bir enstrüman çalma yeteneğim yok, gündelik düşünme alıştırmasını yapıyorum. Julius bu diyalogla büyülenmişti. Philip Pem'in nefretinden habersiz miydi? Yoksa gazabından mı korkuyordu? Peki bağımlılığına karşı Philip'in bulduğu çözüme ne demeliydi? Julius zaman zaman sessiz bir hayretle seyrediyordu. Çoğu kez de alay ediyordu. Philip'in Schopenhauer'ı okuduğunda hayatında ilk kez anlaşıldığını söyleyişi yüzüne bir şamar gibi inmişti. Ya ben neyim diye düşündü, beceriksiz biri mi? 3 yıl boyunca onu anlayıp empati kurmak için şeyimi yırttım. Ama sessiz kaldı. Philip yavaş yavaş değişiyordu. Bazen her şeyi depoya kaldırıp onlara daha sonra geri dönmek daha iyiydi. Birkaç dakika sonra grup bu konuyu onun yerine açtı. Oturum Rebecca ve Bonnie'nin ikisinin birlikte Pam'e Philip gruba girdiğinden beri kötüye doğru değiştiğini söylemeleriyle başladı. Bonnie'ye göre şirin, sevgi dolu, cömert yönleri ortadan kaybolmuş. Öfkesi Philip'le karşılaştığı ilk zamanki gibi kötü olmasa da her zaman mevcuttu ve sert, acımasız bir şeye dönüşmüştü. Philip'in son birkaç ay içinde büyük ölçüde değiştiğini gördüm, dedi Rebecca. Ama sen sıkışıp kalmış durumdasın. John ve Earl'le olduğun gibi öfkeni sonsuza dek saklamak mı istiyorsun? Diğerleri de Philip'in nazik olduğunu, Pam'in bütün sorularına, hatta alayla dolu olanlara bile karşılık verdiğini söylediler. Nazik ol, ancak o zaman başkalarını yönlendirebilirsin, dedi Pam. Tıpkı bal mumu erittikten sonra işleyebilmen gibi. Ne, dedi Stuart. Diğerleri de anlamamıştı. Yalnızca Philip'in akıl hocasından alıntı yapıyorum, Schopenhauer'un seçme tavsiyesi. Ve Philip'in nezaketinin de öyle olduğunu düşünüyorum. Burada hiç söz etmedim. Üniversiteyi ilk düşündüğümde Schopenhauer üzerine çalışmayı düşünüyordum. Ama çalışmalarını ve hayatını birkaç hafta inceledikten sonra adamdan hiç hoşlanmadığım için bu fikri bir kenara bıraktım. Yani Philip'i Schopenhauer'la özdeşleştiriyorsun, dedi Bonnie. Özdeşleştirmek mi? Philip Schopenhauer zaten. Onun ikiz beyni, iğrenç adamın yaşayan hali. Hayatı ve felsefesi hakkında kanınızı donduracak şeyler anlatabilirim. Ve evet, Philip'in ilişki kurmak yerine yönlendirdiğine inanıyorum. Ve size şu kadarını söyleyeyim, onun insanlara Schopenhauer'un hayattan nefret etme öğretisini aşıladığını düşünmek içimin ürpermesine neden oluyor. Philip'i hiç şu an olduğu gibi görecek misin, diye sordu Stuart. O senin 15 yıl önce tanıdığın adam değil. Aranızda geçen o olay her şeyi çarpıtıyor. Olanları aşamıyor, onu affedemiyorsun. O olay mı? Şeytan tırnağından söz ediyor gibisin. Olaydan daha fazlası var. Affetmeye gelince siz de affedilmeyecek bazı şeyler olduğunu düşünmüyor musunuz? Senin affetmemen o şeylerin affedilemeyeceği anlamına gelmez, dedi Philip hiç kendisine özgü olmayan bir şekilde, duygu yüklü bir sesle. Yıllar önce sen ve ben kısa süreli toplumsal bir sözleşme yaptık. Birbirimize cinsel heyecan ve rahatlama sunduk. Ben kendi görevimi yerine getirdim. Senin de cinsel açıdan memnun olmanı sağladım ve başka bir yükümlülüğüm olduğunu düşünmedim. Gerçek şu ki ben bir şey aldım, sen de aldın. Ben cinsel zevk aldım ve rahatladım, sen de öyle. Sana hiçbir şey borçlu değilim.